Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı Kariler'den Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Kafirun suresini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla, de ki, ey kafirler, ben sizin taptıklarınıza tapmam, benim taptığıma da siz tapacak değilsiniz, ben de sizin taptıklarınıza tapacak değilim, siz de benim taptığıma tapacak değilsiniz, sizin dininiz size, benim de dinim bana. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsudi.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Allah'a hamd ederek onun alemlere rahmet olarak gönderdiği Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 30 Mordad 1401, Hicri Kameri 23 Muharrem 1444 ve Miladi Takvimle 21 Ağustos 2022 Pazar. Muhterem dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hamine, arkadaşım Ahmet Eş ile birlikte sizler için sabah haberleri ve günün siyasi yorumlarını sunacağız. Ardından Tarihten Bir Yaprak, Türkiye'den Köşe Yazarları, Günü, Dünya Camiler Günü ve Allame Meclisi Anma Günü adlı programlarımızı dinleyeceksiniz. Sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona erecek. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Filistin tamamen özgürleşinceye kadar tüm camiler Siyonist karşı direnişin merkezi olmaya devam edecek dedi. General Ramazan Şerif, bugün düşmanın İran'ı tehdit etmeye cesareti yoktur ifadesini kullandı. Ahmet İslami, İran'ın dünya güçlerinin engellemelerine rağmen yeni teknolojileri alanına girdiğini söyledi. Yunanistan, Türkiye sınırına 80 kilometrelik ek çelik duvar örecek. Filistinli gruplar Alman polisinin Mahmut Abbas'ın konuşmasına yönelik soruşturmasını kınadılar. Azerbaycan Cumhuriyeti'nde 5 günde 5000 hektar orman yandı. Şimdi haberler.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Müslüman'ın ilk kıblesi Mescid-i Aksa'nın Siyonistler tarafından yakılması yıl dönümünde Filistin'in tamamen özgürleşmesine kadar dünyadaki tüm camilerin anti-Siyonist direnişin merkezi olarak kalacağını vurguladı. İRNA Ajansı'na göre Nasır Kenani bugün sabah saatlerinde attığı tweette 53 yıl önce bugün 21 Ağustos 1969'da Siyonistler Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'yı ateşe verdi ve bu Filistin işgalcilerin ilk ve son cinayeti değildi dedi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü mesajda ayrıca şöyle dedi. Filistin'i kurtarmanın tek yolu direniştir ve Mescid-i Aksa ve dünyadaki tüm camiler Filistin tamamen özgürleşene kadar anti-Siyonist direnişin merkezi olarak kalacaktır.
İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun sözcüsü, İran Silahlı Kuvvetleri'nin yeteneklerine atıfta bulunarak bugün düşmanın İran'ı tehdit etmeye cesaret edemediğini söyledi. İran'ın savunma doktrini temelde caydırıcılık ilkesine dayanıyor. gerçek bir caydırıcılık oluşturmak için güvenilir askeri ve silah yeteneklerine sahip olmak, güçlü ve iyi donanımlı silahlı kuvvetlerine sahip olmak esastır. İran Devrim Muhafızları Sözcüsü Tuğgeneral Ramazan Şerif, devrim muhafızları ve İran'ın diğer silahlı kuvvetlerinin gücü karşısında bu güçleri zayıflatmak için tek çare olarak başta devrim muhafızları olmak üzere halkı silahlı güçler aleyhine kışkırtmaya ve propagandaya dayalı çalışmalara başvurduklarını söyleyerek düşmanın oyunlarına dikkat çekti. Ramazan Şerif, devrimin ve İslam nizamı düşmanlarının İran halkına baskı yapmak için mümkün olan tüm araçları ve unsurları kullandığını kabul ettiğini ancak istenen sonucu elde edemediklerini sözlerine ekledi. Devrim muhafızları sözcüsü ayrıca Yunanistan'da bir İran petrol tankerinin ele geçirmesini ve ardından iki Yunan petrol tankerini İran tarafından el konulmasına da işaret ederek bu olayın çok açık bir şekilde İran'ın gücünü gösterdiğini, zira devrim muhafızlarının İslam devriminin ve ülkenin çıkarları ve ideallerinin koruyucusu olduğunu söyledi.
İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı, İran'ın dünya güçlerinin çıkardığı engellere rağmen yeni teknolojiler alanına girdiğini söyledi. İran İslam Cumhuriyeti yaptırımlara ve kapsamlı kısıtlamalara rağmen nükleer sanayide son yıllarda önemli ilerleme kaydetti. İranlı bilim insanları ve uzmanları nükleer endüstride modern teknolojilerin üretilmesi alanında çok önemli başarılar ve kazanımlar elde ettiler. İran'ın nükleer endüstrisi özellikle radyofarmasötik üretiminde ayrıca tarım ve sanayi sektörlerinde kullanılmaktadır. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, İran'ın yeni ve gelişmekte olan teknolojiler alanına dünya güçlerinin engellemelerine rağmen girmeyi başardığını belirtti. İran Atom Enerjisi Kurumu'nun raporuna göre İslami yaptığı açıklamada enerji alanında 20 yıllık program dahilinde en az 30 bin uzman yetiştirmeyi hedeflediklerini söyledi.
Küresel göstergedeki veriler İran'ın bilimsel ve teknoloji alanında 2001-2021'de daha olumlu sürece girdiğini gösteriyor. İran Bilim ve Bilgi Teknolojileri Araştırma Enstitüsü Görünüm 2021, İran'ın 2021'de dünyadaki bilim, teknoloji ve inovasyondaki konumu başlıklı son çalışmasına göre, İran'ın bilim ve teknolojide küresel alandaki konumunun olumlu bir süreçte iyileştiğini gösterdiğini duyurdu. Bu çalışma, İran'ın bilim, teknoloji ve inovasyonun dünyadaki yeri sisteminin verileri kullanılarak hazırlanmıştır. Ayrıca tematik sıralama sistemlerinde İran yüksek öğretim kurumlarının sayısı da artmış ve bu kurumlardan bazıları dünyanın ilk 100 kurumu ve hatta ilk 10 kurumu arasında yer almıştır.
İran Hodro Otomotiv firmasının ihracat ve uluslararası ilişkiler yetkili yardımcısı Emir Abbas Fernudi, Moskova'daki otomobil fuarında İran Hodro'ya bağlı 21 şirketin ürünleri sergileyeceklerini söyledi. Rusya Otomobil Fuarı 22-25 Ağustos 2022 tarihleri arasında Moskova Uluslararası Fuar Merkezi'nde 18 ülkeden yaklaşık 600 firmanın katılımıyla ve 30 bin metrekarelik sergi alanında gerçekleştirilecektir. İran ise Rusya Otomobil Fuarı'nda 1700 metrekarelik bir salonda ürünleri sergileyecektir. Rusya fuarına katılma amacının bu ülkenin otomobil üreticileri veya parça üreticileriyle uzun vadeli işbirliği kurmak olduğunu söyleyen Fernudi, üretim teknolojisine sahip firmalar bu sergiye katılmak üzere seçilmiştir dedi. İran Hodro'nun Rusya pazarına yeniden girme hedefinin tamamen stratejik ve ticari olduğunu belirten Fernudi, İran'ın otomobil endüstrisi Rusya'yı stratejik bir ihracat pazarı olarak görüyor dedi.
İran polisi narkotikle mücadele daire başkanı Mecid Kerimi, Güney Amerika ülkelerinden İran'a geçiş yapan ve uluslararası kokain kaçakçılığı çetesinin imha edildiğini, iki yabancı uyruklunun tutuklandığını duyurdu. Tuğgeneral Mecid Kerimi dün konuyla ilgili yaptığı açıklamada İran polis teşkilatı narkotikle mücadele güçlerinin bölgesel istihbarat departmanı görevlerinin yaptıkları istihbarat alışverişinin neticesinde Güney Amerika'da bulunan uyuşturucu kaçakçı çetelerinin İran'a girdiğine dair bilgiler aldıklarını ve bunun üzerine güvenlik güçlerinin gerekli operasyonu yaptıklarını bildirdi. Mecid Kerim'i karmaşık teknik önlemlerle kaçakçıların Güney Amerika ülkelerinden hava uçuşları kanalıyla Tahran'daki İmam Khomeini Uluslararası Havalimanı üzerinden İran'a kokain sokma amacında olduklarının anlaşıldığını söyledi. Mecid Kerim'i zanlıların tutuklanmasının ayrıntılarına değinirken şöyle dedi. Polis gücünün bölgesel istihbarat departmanı personelinin dikkatli ve istihbarat takibiyle ve İmam Khomeini Havalimanı güvenlik güçlerinin işbirliğiyle yabancı iki uyruklu tutuklandı ve bavullarında 6 kilogram kokain ele geçirildi.
İran'ın güneyindeki Fars eyaletinin Ahel şehri Richter ölçeğine göre 4 büyüklüğünde bir depremle sallandı. Muhabirimizin verdiği habere göre Fars Valiliği Kriz Yönetimi Genel Müdürü Halil Abdullahi dün akşam meydana gelen depremde herhangi bir hasarın olmadığını belirtti.
Mardin'in Derik ilçesinde tır ile iki aracın karıştığı kazada yaralılara müdahale eden ekiplere bir başka tır çarptı. Bölgeye giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada ölü sayısının 20'ye çıktığını bildirdi. Adalet Bakanı Bozdağ, Mardin'in Derik ilçesinde peş peşe meydana gelen iki ayrı tır kazasıyla ilgili Derik Cumhuriyet Başsavcılığınca adli tahkikat başlatıldığını bildirdi. Bu arada Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan da Gaziantep'in ardından Mardin'in Derik ilçesinden de maalesef elim bir kaza haberi aldık. Ciğerimizi yakan kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum. Bir kez daha başımız sağ olsun dedi. Gaziantep'te 16 kişinin yaşamını yitirdiği, 31 kişinin de yaralandığı katliam gibi kazanın bir benzeri Mardin'in Derik ilçesinde meydana geldi.
Uluslararası Gençler Dünya Güreş Şampiyonası'nın ilk gününde İranlı güreşçiler Greco-Roman'de bir altın ve iki gümüş madalya kazandı. Bulgaristan'ın Sofya kentinde düzenlenen Dünya Genç Güreş Şampiyonası'nın ilk 5 siklet müsabakası sonunda Greco-Roman'de İman Muhammed'i 63 kiloda altın madalya kazanırken Ebul Fazlı Çobani 87 kiloda ve Ferdin Hidayet'i 130 kilogramda gümüş madalya kazandılar.
Kocaeli ve çevre illerden güvenlik güçleri tarafından yakalanan 117 göçmen sınır dışı edildi. Bu arada Afganistan uyruklu 227 düzensiz göçmen sınır dışı edilmek üzere Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü geri gönderme merkezinden İstanbul'a gönderildi.
Yunanistan'ın Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarakis, Meriç'teki Türk-Yunan hududunda 80 kilometre uzunluğunda yeni bir duvar örmeyi hedeflediklerini söyledi. Mitarakis, Sky Radyosu'na verdiği demeçte mevcut duvarı 80 kilometre genişletmeyi hedefliyoruz. Proje teknik inceleme aşamasında bu tamamlandığında ihaleye açılacak dedi. Söz konusu duvarın 26 kilometrelik bölümünün inşası geçen yıl kararlaştırılmıştı. Meriç'teki Türk-Yunan sınırının uzunluğu ise yaklaşık 212 kilometre. Meriç'te biri 12,5, diğeri 26,5 kilometre uzunluğunda çelik parmaklı iki duvar bulunuyor. Bu arada çoğu Suriyeli yaklaşık 40 sığınmacının 14 Temmuz ve 15 Ağustos tarihleri arasında mahsur bırakıldıkları ve aideti konusunda Yunan makamlarının birbiriyle çelişen açıklamalarda bulunduğu Meriç'teki adacıkla ilgili de konuşan Mitarakis, söz konusu adacığın Türk toprağı olduğunu öne sürerek Türk unsurlarının Suriyeli sığınmacıları şiddet ile tehdit edip Yunan tarafına attığını iddia etti.
Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar 1 Ağustos'tan bu yana Ukrayna limanlarından 656.349 ton tahıl sevkiyatı gerçekleştirildiğini belirtti. Akar Tahıl Koridoru Anlaşması kapsamında Milli Savunma Üniversitesi yerleşkesinde oluşturulan Ukrayna'nın tahıl ve diğer gıda ürünlerinin dünya pazarlarına ihracı için geliştirilen planı yürütecek ve gözlemleyecek Müşterek Koordinasyon Merkezi'ni Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'i ziyaret etti. Akar burada yaptığı konuşmada Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan çatışmadan dolayı enerji ve gıda krizi riskinin arttığını belirterek bunun üzerine Ukrayna limanlarında bulunan 25 milyon tondan fazla tahılın güvenli bir şekilde kısa zamanda ihtiyaç sahibi ülkelere sevki için denize bir koridor oluşturmasının zaruret haline geldiğini hatırlattı.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İstanbul'da Afrika boynuzuna tahıl taşıyacak geminin karşısında bulunmaktan dolayı duygulandığını söyledi. Guterres, Twitter hesabından Ukrayna'dan Afrika'yı tahıl taşımak üzere İstanbul'da bekleyen Dünya Gıda Programı gemisiyle ilgili duygu dolu bir mesaj paylaştı. Kıtlığın son dönemlerde Afrika'da daha fazla etkili olduğunu işaret eden Guterres, Afrika boynuzuna tahıl götürecek gemi Brave Commander'in karşısında bulunmasından dolayı büyük bir duygu yoğunluğu yaşadığını belirtti. Guterres, tahıl ve bazı temel ihtiyaç maddelerinin nakliyatının erkek, kadın ve çocukların açlıktan ölmemesi için büyük bir katkı olduğunu dile getirdi.
Filistinli gruplar Alman polisinin Filistin Özerk Yönetimi Başkanı Mahmut Abbas'ın Holokost'la ilgili açıklamalara yönelik soruşturma başlatmasını kınadı. İslam Cihat Hareketi'nin liderlerinden Halid Elbetaş, Abbas'ın açıklamaları Filistin'in bu milleti dünyaya karşı savunması ve Siyonist işgal rejiminin cinayetlerini ve suçlarını rezil etme konusundaki ulusal anlatısının bir parçasıdır dedi. Hamas hareketinin siyasi bürosu üyesi Hossam Betran da şöyle dedi. Dünya güçleri Siyonist işgal rejimine desteklerini bir kez daha kanıtladılar. Filistin ulusunun tarihi haklarını ve çektiği acıları görmezden geldiler. Salı günü Berlin'de Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile görüşme sonrasında düzenlenen ortak basın toplantısında Siyonist rejim İsrail'in Filistinlere Holokost uyguladığını söyleyen Mahmut Abbas hakkında Berlin polisi ön soruşturma başlattı.
Siyonist rejim İsrail cezaevlerinde bulunan Filistinli esirler cezaevi yönetiminin baskıcı ve insanlık dışı davranışlarına tepki olarak toplu açlık grevine gitmekle tehdit ettiler. Siyonist Cezaevleri İdaresi, geçtiğimiz Mart ayında önceki anlaşmalara dikkate almayarak, özellikle müebbet hapis cezasına çarptırılmış esirlere yönelik baskıyı arttırmak için onların yerlerini 6 ayda bir değiştirme kararı almıştı. Esirler Ulusal Hareketi, önümüzdeki haftanın başından itibaren işgal rejimine karşı muhtelif protesto eylemlerini içerecek nitelikte ve en az 2 hafta sürecek yeni bir eylem süreci başlatacaklarını duyurdu.
Irak'ta Sadr hareketinin lideri Muqteda Sadr, siyasi grupların kendisiyle kamuoyu önünde tartışmayı kabul etmediğini belirterek, herkesin bu hareketin bir sonraki eylemini beklemesi gerektiğini söyledi. Irak'ta erken parlamento seçimleri 10 Ekim 2021'de yapıldı ancak ülkedeki siyasi akımlar bugüne kadar siyasi ihtilaflar sebebiyle seçimin üzerinden 10 ay geçmesine rağmen yeni bir hükümet kuramadılar.
Yemen Parlamentosu Başkanlığı cumartesi günü yaptığı bir toplantıda Suudi Koalisyonu'nun ateşkesi tekrar tekrar ihlal etmesini kınadı. Yemen'deki ateşkes bu yılın ilk 2 Ağustos'undan 2 ay daha uzatıldı. Ancak saldırgan Suudi Koalisyonu Yemen'in çok yönlü kuşatmasını azaltma bağlamında ateşkesin maddelerini ve hükümlerini uygulamayı reddetmeye devam ediyor.
Azerbaycan Cumhuriyeti Olağanüstü Haller Bakanlığı ülkenin kuzeyinde son 5 günde ormanlık alanlar da dahil 5000 hektar arazinin yandığını bildirdi. Bakanlığa bağlı 300 personelin yer aldığı yangın söndürme çalışmalarında amfibi uçak ve helikopterlerinde kullanıldığı bilgisi paylaşıldı.
Ve yerel kaynaklar pazar sabahı Somali'nin başkentinde bulunan bir otelde teröristlerin rehine alma krizinin bir operasyonla sona erdiğini bildirdi. AFP Somali'deki üst düzey bir güvenlik kaynağından alıntı yaparak Somali güvenlik güçlerinin Mogadişo'daki Hayat Oteli'ni 30 saat sonra rehin alma krizini sonlandırmayı başardığını bildirdi.
Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi değerli dinleyicilerimiz haber bültenimizi dinlediniz.
Tahran'dan sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz Almanya polisinin Holokost ile ilgili Mahmut Abbas'a soruşturma başlatması konusunda. Alman polisi, Filistin Yönetimi Başkanı Mahmut Abbas'ın Holokost ile ilgili açıklamaları hakkında soruşturma başlattığını duyurdu. 19 Ağustos Cuma günü polis bu konuda ön soruşturma başlattıklarını ve resmi bir suç duyurusu aldıktan sonra gerekli girişimlerde bulunduklarını doğruladı. Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un resmi daveti üzerine Berlin ziyareti kapsamında 16 Ağustos günü bir basın toplantısında muhabirin 50 yıl önce olimpiyatlarda İsrailli sporcuları öldüren Filistin güçlerinin terör eylemi için özür mü dileyecek misiniz sorusuna karşı Mahmut Abbas, eğer eskiye bakmak geri istiyorsanız buyurun, İsrail 1947 yılından beri şimdiye kadar Filistin'in 50 noktasında 50 holokost işledi dedi. Mahmut Abbas'ın bu açıklamaları Siyonist rejimi öfkelendirerek dünya ülkelerinin bu sözlere tepki göstermesini istedi. Olaf Scholz, Abbas ile düzenlediği ortak basın toplantısında bu açıklamalara tepki vermedi. Fakat daha sonra medyaya verdiği resmi bir açıklamada özel yönetim başkanının Holokost'un küçümsenmesine ilişkin sözlerinin tiksindirici olduğunu vurguladı. Alman hükümetinin tepkisi ve Mahmut Abbas'ın Siyonist rejimin Filistinlilere karşı defalarca Holokost işlediğini vurgulayan açıklamalarına ilişkin Alman polisi soruşturmasının başlaması, Batı'nın ifade özgürlüğü alanında çelişkili standartlarının göstergesidir. Batılılar açısından İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve sellemin hiciv karikatürleri gibi Müslümanların kutsallarına dikkat etmeden yayınlamak ve İslami kutsallıklara dikkat etmeden hareket etmek ifade özgürlüğünün bir sembolü olarak kabul edilir. Fakat Holokost'u sorgulamak hatta onu İsrail rejiminin Filistinlilere karşı işlediği soykırım cinayetleri ile karşılaştırmak affedilmez bir suç olarak görülüyor.
Amerika ve bazı Avrupa ülkeleri, özellikle Almanya, Siyonist rejimi her zaman desteklemiş ve bu rejime kapsamlı mali, ekonomik, askeri ve nükleer yardım sağlamakla kalmamışlar. Üstelik kültürel ve tarihi açıdan da çeşitli yönlerden Siyonist rejime sayısız destekler vermişlerdir. Bazı Avrupa ülkelerinde Holokost'un sorgulanmasını yasaklayan kanunlar çıkarıldı. Holokost'un mahiyetini ve boyutlarını sorgulamaya cüret eden veya bu meseleyi araştırmak niyetinde olan herkes yargılanacak, para ve hapis cezasına çarptırılacaktır. Şu anda birçok Avrupa ülkesinde Holokost'u inkar etmek veya konunun abartıldığını belirtmek suç sayılıyor. Almanya, Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Fransa, Litvanya, Polonya, Romanya, Slovakya ve İsviçre'de Holokost inkarcılarına karşı yasalar var. Bu anlamda birçok bilimsel ve siyasi şahsiyet Holokost'un boyutlarından şüphe ettiği için ceza almışlardır. 2006 yılında Holokost'u inkar ettiği gerekçesiyle 3 yıl hapis cezasına çarptırılan kişilerden biri de İngiliz tarihçi David Irving'di. Ayrıca Haziran 2012'de ölen Fransız araştırmacı Roger Garodi de Holokost'u inkar ettiği için hapse atılmıştı. İsviçreli tarihçi ve araştırmacı Jorgen Graf da Holokost'u inkar eden sözlerinden ötürü hapis cezasına çarptırıldı ve hapishaneden kaçmak için İsviçre'den ayrıldı. Batılılar bizzat Holokost olarak bilinen bir insani felaketin başlıca müsebbibi olmaları sebebiyle bu bahaneyle milyonlarca Filistin'in yerinden edilmesi pahasına Filistin topraklarında Siyonist rejimin varlığını kabul etmekte kalmadılar. Üstelik şimdi bile bu trajediden yaklaşık 70 yıl sonra bile Holokost kurbanlarına tazminat ödemeye devam ediyorlar. Üstelik bu olayı veya boyutunu sorgulayanlar da Mahmut Abbas gibi Siyonistler tarafından Filistinlilerin öldürmesiyle kıyaslayanları yargılayarak cezalandıracaktır.
Müzik. Muhterem dinleyiciler, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Suriye'de Amerikan petrol hırsızlığının devam etmesi konusunda. Amerika ordusu ve bu ülkeye bağlı silahlı milislerin Suriye petrolünü yağmalamaları devam ediyor. Suriye'nin teröristlerle savaşa tanık olduğu 2011'den bu yana Amerika bazı terörist grupları desteklerken Suriye'nin enerji kaynaklarına el uzatmaya öncelik verdi ve son yıllarda bu ülkenin ana petrol kaynaklarını yağmalamaya başladı. Amerikan güçleri, Suriye Demokratik Kürt güçleri SDG'nin yardımıyla Haseke ve Deir ez-Zor'un ana petrol ve gaz sahalarını kontrolünü elinde bulunduruyor. Bu bağlamda Amerika sırf Suriye petrolünü çalmak için yasa dışı yollar bile inşa etti. Washington bu hırsızlığı Suriye Demokratik Güçlerinin Kürt milislerinin yardımıyla yapıyor. Geçen hafta Amerika El Mahmudiye geçişi yoluyla 300 tanker Suriye petrolünü Irak'a kaçırdı. 8 Ağustos'ta Suriye Petrol Bakanlığı yaptığı açıklamada Amerika ve paralı askerlerinin günde ortalama 66 bin varil Suriye petrolü çaldığını ve bu da ülkenin petrol üretiminin %80'ine tekabül ettiğini duyurdu. Suriye petrolünün çalınması şimdiye kadar ülkenin petrol endüstrisine doğrudan ve dolaylı olarak 105 milyar dolar zarar vermiş bulunuyor. Aslında Şam hükümetinin Amerika'yı Suriye'nin petrol, doğal gaz ve buğday gibi doğal kaynaklarını çalmakla suçladığı ve Amerikan askerlerinin bu ülkeden çekilmesini talep ettiği bir ortamda Amerikan askerleri Suriye petrolünü yağmalamaya ve çalmaya devam ediyor. Buna ilaveten Suriye vatandaşları defalarca gösteriler düzenleyerek Amerikan askerlerinin ülkeden çekilmesini ve petrol kaynaklarının çalınmasına son verilmesini vurguladılar.
Bu arada Suriye hükümeti ülkenin petrol kaynaklarının Amerika tarafından çalınmasıyla ilgili birkaç kez Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne şikayette bulundu. Suriye Dışişleri Bakanlığı'nın Güvenlik Konseyi'ne itiraz ve şikayetine rağmen ne Amerika Suriye petrol kaynaklarının çalınmasını durdurdu ne de Güvenlik Konseyi Amerika'yı Suriye petrol kaynaklarının hırsızlığını durdurmaya zorlamak için herhangi bir girişimde bulunmadı. Amerika defalarca terörle mücadele amacıyla Suriye'de bulunduğunu iddia etse de eski Amerikan Başkanı Trump Suriye'deki Amerikan askerlerinin varlığının bu ülkenin petrol kuyularından kaynaklandığını açıkça dile getirdi. Aslında terör Suriye'nin petrol kaynakları gibi gıda kaynaklarının yağmalanması ve çalması için bir bahane haline geldi. Petrolün yanı sıra Amerikan askerleri bu ülkenin Irak'taki askerlerini kullanması için haftalık olarak çok miktarda Suriye buğdayı ve tahılı yasak yollarla Irak'a kaçırıyor. Fakat aynı zamanda son yıllarda teröristlerin şiddetine maruz kalan Suriye nüfusunun büyük bir bölümü bizzat insani yardıma ihtiyaç duyuyor. Çin basını geçtiğimiz günlerde Amerika'nın Suriye petrolü ve tahılını çalma ve hırsızlık suçunda dünyadaki birçok ülkeden daha küstah hale geldiğini ve Suriye petrolünün çalınmasının da onun için bir utanç ve rezalet olduğunu yazdı. Çin basını Suriye petrolünün Amerikan ordusu tarafından sürekli olarak çalınmasına ve Irak topraklarına taşınmasına atıfta bulunarak şunları yazdı. Bu gerçek çok kolayca anlaşılır zira yağmalama ve hakların ihlali uzun süredir Amerika'nın adeta mesleği olmuştur. Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın yorumları burada sona erdi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 30 Murdat 1401, Hicri Kameri 23 Muharrem 1444 ve Miladi 21 Ağustos 2022 Pazar. ...17 yıl önce bugün Hicri Kameri 23 Muharrem 1427'de İmam Hadi Aleyhisselam ve İmam Hasan Askeri Aleyhisselam'ın Pak türbelerinden bulunduğu Samara'daki askerin haremleri El-Kaide'ye bağlı tekfirciler tarafından tahrip edildi. Ebu Mus'ab Zarkavi liderliğinde Irak koruna bağlı tekfirci terör çetesi Hicri Kameri 23 Muharrem Çarşamba günü yaklaşık sabah saat 7'de askerin harem-i şerife girerek oradaki korucuların silahına el koyarak haremdeki hademeleriyle birlikte türbedeki bir mekanda hapsettiler ve bina içinde yaklaşık 200 kilogram ağırlığında TNT patlayıcı maddeyi yerleştirerek mutahhar türbeyi patlattılar. Bu terör eylemi neticesinde Pak türbede büyük hasar meydana geldi. Bilindiği üzere Hicri Kameri 27 Cemadül Evvel 1428'de tekfirci teoristler askerin harem-i şerife yeni bombalama eyleminde de bulundular. Ondan sabah saat 9'da iki bombalı eylemde bulundular. ...507 yıl önce bugün Hicri Şemsi 30 Murdat 893'te İran'la Osmanlı Devleti arasında vuku bulan en büyük savaşlardan biri olan tarihi Çaldıran Savaşı İran'ın kuzeybatısındaki Tebriz ve Hoy kentleri arasında aynı adı taşıyan bir bölgede vuku buldu. İran takviminde Hicri Şemsi 30 Murdat günü İran'ın önde gelen bilim adamı ve Biharul Envar kitabının sahibi olan Allame Muhammed Bagır Meclisi anma günüdür. Allame Meclisi'nin babası Muhammed Taki Meclisi Şeyh Bahai'nin öğrencilerinden idi ve İslami bilimlerde kendi döneminin önde gelen alimiydi. Hicri Şemsi 30 Murdat veya 21 Ağustos günü Dünya Camiler günüdür. Hicri Şemsi 1382'den beri İran İslami İletişim ve Kültür Teşkilatı'nın önerisiyle ve Tahran oturumunda İslam ülkeleri Dışişleri Bakanlarının onayıyla Mescid-i Aksa'nın soykırımcı İsrail rejimince ateşe verilmesi gününe denk gelen Hicri Şemsi 30 Murdat veya 21 Ağustos Tarihi Dünya Camiler günü olarak anılıyor. Bu oturumda üye ülkelerden camilerin rolüne değer verilmesi ve kutsal mekanlar olarak da bilinen camilerin koruma altına alınması hedefiyle camiler günün ihya edilmesi ve anılması doğrultusunda da çaba harcamaları istendi. ...235 yıl önce bugün Hicri Kameri 23 Muharrem 1209'da Müslüman önde giren bilim adamı Allame Molla Muhammed Naraki vefat etti. İran'da ilk dini ilimleri bitirdikten sonra dini bilgilerini artırmak ve geliştirmek için Irak kentindeki Kutsal Necef-i Eşref Dini İlimler Havzası'na gitti. Orada kendi dönemindeki önde gelen alimlerden ve fakirlerden dini dersler aldı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk köşe yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
Erdoğan gaz müjdesi vermişti. Konutta 10 kez, sanayide 14 kez zamlandı.
Karar.
Japon bankadan dolar TL tahmini 20 lira seviyesini görecek.
Milli Gazete.
Memur senden vergi dilimleri ile ilgili yeni düzenleme çağrısı.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Cevher İlhan 19 Ağustos tarihli Yeni Asya gazetesinde Altılı Masa Ortak Çözüm Programı'nı açıklamalı başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Seçimler yapılmayacak. Kazansalar da iktidar devrilmeyecek, iktidara gelseler de yönetemeyecekler yoğun şayiaları hep sonuçsuz kaldı. Bunun üzerine yeni algı operasyonlarına, çarpık manipülasyonlara başvuruldu. Son anketlerde parlamenter sistem işbirliğindeki altılı masayla birlikte %50'leri rahatlıkla aşması ve Cumhurbaşkanlığı seçiminde ortak adayı destekleyeceğini deklare eden HDP ile %60'ı geçmesi karşısında bu propagandalarında boşa çıktığı görülüyor. Türkiye her açıdan seçim satma eline girmiş diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
YSK'nın 16 Nisan 2017 ucube sistem referandumunda toplam oyun %6'sını bulan 2,5 milyon mühürsüz oyu kanuna aykırı olarak geçerli saymasıyla atı alan Üsküdar'ı geçtiği benzeri 31 Mart 2019 seçimlerinde aynı zarfta kullanılan 3 oydan bir tek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptali, garabeti gibi komplolarda artık kar etmeyeceğinden iktidardakiler çaresizlik içinde. İktidar cehennebinde ciddi bir kafa karışıklığı var. Erdoğan bunu da halleder beklentisi gün geçtikçe azalıyor. Altılı masanın açık ara ile oylarının yükselmesinden iktidardakiler fevkalade tedirgin. Onca vahim skandala bigane kalan Cumhurbaşkanı'nın ilk günde apar topar KPSS skandalını seçimler var, muhalefet bunun üzerine çok gidecekti, onun için iptal ettik ifadeleri bunun ikrarı. Bu arada onca propagandaya ve devlet imkanlarının hoyratça kullanılmasına rağmen derinleşen moral bozukluğuyla ciddi endişelere kapılan iktidar çevrelerince yeni siyasi senaryolar ortaya atılıyor. Öncelikle ağır ekonomik çöküşte Cumhurbaşkanı ile Hazine ve Maliye Bakanı'nın ancak Mart-Nisan'da düşme eğilimi göstereceğini bildirdikleri enflasyonun kış aylarında daha da tırmanmasıyla, ardı ardına fahiş zamlarla pahalılığın daha da azmasıyla, dövizin, işsizliğin daha da katlanmasıyla iktidar partisinin ve küçük ortağının oylarının daha da dibe düşeceği vartada erken baskın seçim ihtimali hala duruyor. Erdoğan'ın kesinlikle kaybedeceği bir seçime girmeyeceği, Nisan'a, Mayıs'a erkene alınmış sahte erken seçimde ya da zamanındaki seçimde YSK'nın anayasanın 101. maddesindeki bir kişi iki kez cumhurbaşkanı seçilir açık hükmünü gerekçe göstererek pek istemese de bir başkasını Hulusi Akar yahut Numan Kurtulmuş gibi başka birisini aday göstereceği iddia ediliyor. Bu bakımdan Millet İttifakı'nın ve Altılı Masa'nın eksenini oluşturduğu demokratik muhalefetin parlamenter sistem taahhüdünde olduğu gibi başta ekonomiden dış politikaya, eğitimden sağlığa, sanayiden tarıma ve seçim güvenliğine dair bütün çözüm projelerini etkili bir iletişim diliyle ortaya koyması, ortak programını ve kadrolarını millet nezdinde açıkça deklare etmesi gerekiyor. Hiçbir çarpıtmaya ve karambole fırsat vermeden.
Esfender Korkmaz 19 Ağustos tarihli Yeni Çağ gazetesinde konut fiyatları ne kadar balon yaptı başlıklı yazısına yer veriyor. Merkez Bankası konut fiyat endeksine göre 2022 ilk 6 ayında Türkiye ortalaması olarak konut fiyat endeksi bir önceki yılın aynı dönemine göre %160,6 oranında arttı. En yüksek artış %200,2 artış oranıyla Antalya bölgesinde oldu. Konut fiyatlarındaki artışında önce pandemi ve sonra son bir yılda TL'nin aşırı değer kaybı etkili oldu diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Pandemi nedeniyle bahçeli ve müstakil evlere talep arttı. Benim oturduğum Çekmeköy, Ömerli'de arsa fiyatları 2020'de birkaç ayda 4 kat arttı. Birçok müstakil ev yapıldı ve fakat ya bitmedi ya da bitti, bahçe düzeni ve oturan yok veya satıla çıkarmış. Yani konut fiyatlarında pandemi etkisi bu sene tamamıyla kalkmış olur. Merkez Bankası konut fiyat endeksine göre Türkiye genelinde 2017 yılında 1 milyon lira olan bir konut fiyatı 2022 Haziran ayında 4 milyon 698 bin liraya yükseldi. Konut fiyat endeksini TÜFE endeksine göre değil, maliyet esaslı olan YİÜFE endeksi ile karşılaştırmak gerekiyor. Böyle olunca konut fiyatlarında son bir yılda reel artış var ve fakat son 4,5 yılda reel artış yoktur. Hükümet TOKİ aracılığıyla konut piyasasını bozdu. TOKİ'nin görevi halka ucuz sosyal konut yapmaktır ama gerek TOKİ, gerekse İmamoğlu'dan önceki İBB, KİPTAŞ, lüks konuta yöneldiler ve yandaşlara öncelik verdiler. Şimdi hükümet seçim yatırımı olarak TOKİ'ye konut yaptıracak. İşin içine seçim popülizmi gelince konutla ilgili sorunlar artar. Merkez Bankası gösterge faiz oranını %13'e düşürdü. Bu demektir ki TL'deki eksi faiz oranı %-37,1 oldu. TL'den kaçış konut talebini arttırıyor. Ayrıca para aklamada konut ve gayrimenkul fiyatlarını arttırıyor. Buna rağmen Bodrum ve Antalya gibi tatil yörelerinde balon yapan fahiş fiyat artışı duracaktır. Şimdiki durumda TL tasarrufu olanlar eğer kısa dönem 1-2 yıl için yatırım yapmak isterse konut cazip yatırım değil. Konut fiyatlarındaki oluşan balon düşünceye kadar alternatif yatırım yapmaları daha yararlı olur.
Tahran Radyosu.
İhsan Çaralan 19 Ağustos tarihli Evrensel Gazetesi'nde iktidar yeni Osmanlıcı dış politikasının çöktüğünü kabul etti ama başlıklı yazısına yer veriyor. Önce Soçi zirvesi sonrasında Erdoğan'ın açıklamaları, arkasından Çavuşoğlu'nun Erdoğan'ın demek istediklerini büyükelçiler önünde açıkça muhalefetle Suriye'deki yönetimi bizim bir şekilde anlaştırmamız lazım. Aksi takdirde kalıcı barış olmaz. Ateşkes olmadan kimse inşa konusunda yardım etmiyor. Türkiye olarak biz elimizden geleni yaparız ama tüm bunların öbeğinde ateşkes var. Bunun için de çalışmalarımızı hızlandıracağız diyerek ifade etmesinin daha mürekkebi kurumadan TSK Suriye ordusunun askeri birliğini vurdu diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Evet, 11 yıllık savaş, yıkım, hamasetle süslenen çizgisinden bir açıklama ile bir anda barışçıl bir çizgiye geçmek kolay olmayacaktı. Ama Suriye ile ilişkileri normalleştirme adımlarından söz edildiği günlerde TSK'nın bir sınır çatışmasını aşan topçularıyla, savaş uçaklarıyla Suriye ordusunun bir üssünü vurması herhalde karakolumuza taciz atışı yapıldı, biz de onlara misliyle yanıt verdikle açıklanamazdır. Hele de bu disipliniyle övünen TSK'nın topçusuyla, savaş uçaklarıyla yapılan koordine bir hareketse. Çavuşoğlu açıklamasının arkasından Suriye'de TSK'nın kontrolündeki bölgede bayrak yakmaya varan protestolar karşısında yeni bir şey söylemiyoruz. Biz 11 yıldır aynı şeyleri söylüyoruz diyerek geri adım atmasına karşın Cumhur İttifakı ve medyadan açık hatta daha da ileri adımlar atılmalı diyen destekler de geldi. AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Çavuşoğlu'nun açıklamalarına destek vermekle kalmadı, Şam ile ilişkiler direkt hale gelebilir, seviyesi de yükselebilir diyerek Çavuşoğlu'nun alt düzeyde sürdürülecek gibi gösterdiği ilişkileri geliştirme girişimlerinin düzeyinin yükseltilmesini de istedi. Sabahın baş yazarı Mehmet Barlas ise Çavuşoğlu'na destek vermekle kalmadı, Hillary Clinton ve oradaki odaklara çok yakın olan eski başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Türkiye'yi soktuğu yanlış Suriye yolundan çıkma vakti geldi de geçiyor diyerek yeni Osmanlıca dış politikanın sorumluluğunu Davutoğlu'na yıkarak AKP'nin 11 yıllık yeni Osmanlıca dış politikasını terk etme zamanının geldiğini ve geçtiğini bile yazdı. Nitekim dün yandaş medyada başka köşe yazarları da Barlas gibi Suriye politikasını Davutoğlu'nun dış politikası diyerek eleştirdi. Bu kısa sürede ortaya çıkan diğer bir gerçek ise iktidarın Suriye politikasının ağır faturasının sorumlusu olarak Ahmet Davutoğlu'nun göstererek kendisini en fazla aldatılmış olarak göstermek isteyeceğidir.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu amaçla aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Cami, İslami kimliğin tecellisi.
İster Müslüman olsun veya olmasın, cami İslam'ın en önemli sembollerinden biridir.
21 Ağustos günü olan Camiler Günü münasebetiyle sizler için hazırladığımız sohbetimizi dinliyorsunuz.
Miladi 2003 yılında İran İslam Cumhuriyeti Tahran'da düzenlenen İslam ülkeleri Dışişleri Bakanları 30. oturumunda camilerin merkezi konumu ve bu kutsal mekanların Müslümanların birlik ve beraberliğinde oynadığı rolün önemi nedeniyle bir günün uluslararası cami günü olarak belirlenmesini önerdi. Toplantıya katılanlar bu öneri üzerine Mescid-i Aksa'nın Siyonist rejim tarafından yakılmasının yıl dönümü olan 21 Ağustos gününü Dünya Cami Günü olarak ilan edilmesini onayladı. Böylece bu kararla İslam ülkelerinden camilerin rolünü takdir etmek ve onları kutsal tevhidi mekanlar olarak korunmaları hedefiyle bugünün kutlanması için çaba göstermelerini istedi.
21 Ağustos 1969 tarihinde Müslümanların ilk kıblesi ve peygamberlerin ve ilahi evliyaların bulunduğu Mescid-i Aksa, tarihi ve dini eserlerinin yok olması hedefiyle bir Siyonistin hasmane saldırısına uğrayarak kundaklandı. Bu eylemin ardından Siyonistler bu kutsal mekana saygısızlıkları ve tacizleri devam etti ve böylece bu mekanın tamamen tahrip edilmesine çalışıldı. Siyonistlerin Mescid-i Aksa'yı kundaklamaları Müslümanlar ve din alimlerinin sert tepkisiyle karşılaştı. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, Siyonist rejimin bu cinayetine karşı gösterdiği tepkide, Mescid-i Aksa'yı kundaklama olayı, istikbar dünyasının Müslümanların kimliğinin göstergeleri ve tezahürlerine karşı her zamanki tutumunu gösterir ve bu yüzden Müslümanların belleğinde canlı kalmalıdır, dedi. Bu konu, bugün de bu İslami bina ve çalışmaları ile daha fazla tanışmamıza vesile oldu.
Cami her ülke ve her kentin ister Müslüman olsun veya olmasın İslam'ın en önemli sembolüdür. Müslümanlar her gün en üstün ibadetlerini yerine getirmek yani namaz kılmak için camilere gidiyor. Ve bu kutsal mekanlarda sıkı ve düzenli saflarda hep beraber Yüce Allah'a ibadet ediyor. Kur'an-ı Kerim Cin suresinin 18. ayetinde şöyle buyuruyor. Şüphesiz mescitler Allah'ındır. O halde Allah ile birlikte hiç kimseye kulluk etmeyin. Resulullah Efendimiz de camilerin önemiyle ilgili bir rivayette Allah'ın camiler benim yeryüzündeki evlerimdir. Tıpkı yeryüzündeki insanlar için yıldızların parladığı gibi camiler de göklerin ahalisi için nur saçıyorlar buyurduğunu belirtiyor. Bu yüzden İslam cami inşa etmek ve orada hazır bulunmak için özel önem vermiştir.
Camilerin önemli yönlerinden biri Asr-ı Saadet'ten günümüze kadar tarihin hiçbir döneminde caminin kutsal bir mekan olarak sırf ibadet için kullanılmamasıdır. Camiler din mesajını iletmek ve yaymak için en önemli iletişim aracı olmuştur ve kendine has özellikleri nedeniyle dini değerlerin tanıtılması için önemli bir rol ifa etmiştir. Gerçi camiler ilk bakışta kutsal mekan ve ibadet merkezleri, ayrıca dini törenler ve ayinler için bir mekan olarak kabul edilmiştir. Fakat tarih boyunca bu mekanların önemli eğitim ve kültürel işlevleri de göz ardı edilemez.
Resulullah Efendimiz kendi kurtarıcı mesajını halka iletmek ve onları doğru yola yönlendirmek için kendi davet alanını Medine'de ilk camiyi kurmakla genişletti. Medine'de inşa edilen ilk cami eğitim, reklam, yargı, siyasi ve askeri ve kültürel işlerde istişare ve karar vermek merkeziydi. Resulullah Efendimiz ardından Hazreti Ali Aleyhisselam da kendi eğitim sisteminde yine Resulullah'ın yönetimini izledi. Bu yüzden o dönemde bilimsel ve eğitim çalışmaları da camilerde yapılırdı. O Hazret çeşitli oturumlarda İslami marifi gündeme getirir ve hakkında fikir alışverişi yapardı. O Hazretin şehadeti ardından da bu çizgi Ehl-i Beyt'e gönül verenler tarafından devam etti ve giderek Bağdat ve İslam dünyasının diğer noktalarında da camiler, medreseler ve kütüphaneler kuruldu.
Thank you. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, camiler ve Müslümanlara kazandırdığı kimlik hakkına işaretle şöyle buyuruyor. Önce Kuba ve ardından Medine'de cami adında bir kimliğin oluşturulması, İslam toplumunun oluşumunun başlangıcında İslam'ın en güzel ve düşündürücü girişimlerinden biridir. Allah'ın evi ve halkın evi, Allah ile ünsiyet halveti ve halk ile mahşur olma halveti, zikir merkezi ve manevi miraç ile ilim ve cihat alanı ile dünyevi tedbirler, ibadet merkezi ve siyaset üssü, birbirine bağlı olan ikiler olarak İslami caminin görüntüsü ve diğer dinlerde yaygın olan ibadet merkezleriyle mesafesini gösterir. İslami camilerde öz ibadetin şevkiyle temiz, akıllı ve sağlıklı yaşamın coşkusu birbiriyle karışır ve birey ile toplumu İslami seviyeye yakınlaştırır. Cami, İslam mezhebinin görüş ve düşüncesinde dünya ve ahiret kaynaşmasının, fert ve toplumun birliğinin tecellisidir. Bu görüşle bizim kalplerimiz cami için atıyor ve sorumluluk şevki ve duygusu ile dolup taşıyor. Bugün bizim camilerimiz arasında bu güzel görüntüyü ve heyecanı tasvir edecek birçok cami vardır.
Tahran Radyosu.
Her yıl Batı'da İslam dinini seçerek Müslüman olmaya karar verenlerin sayıları açıklanıyor. Batı toplumlarında Müslümanların dinamizmi ve canlılığı ve camilerin insan yaratan, mükemmeliyetçi, barışı seven ve adaleti seven bir din olarak yüce İslam kültürünün tanıtılmasında oynadığı rol Müslümanların yeni sözlerinde bulunabilir. İslam dinini yeni seçerek Müslüman olma şerefine nail olan Japon Shin Gaimon bu seçimi hakkında şöyle diyor. Mogan kentinde camiye ayak bastığımda ilk duyduğum şey huzurdu. Ayakkabılar dışarıda çıkartıldığı için camide yürümek bile huzuru bozmuyor ve caminin her köşesinde ruhsal huzuru hissediyorsun. İslam'da Allah'ın bağışlayıcı ve sevgi dolu olduğunun derin anlamı beni çok etkiledi ve beni de kapsadı ve İslam'a karşı olan görüşümü değiştirdi. Namaz kılınca sanki Allah bizim karşımızda durmuş ve onunla sohbet ediyoruz. Sonuç olarak odaklanmayı ve endişeleri ortadan kaldırarak barışa ulaşmaya çalışmayı öğreniyoruz.
Aslında camiler psikolojik huzur ve sağlık ile ilgili birçok işlevi olan çok önemli dini mekanlardır. Araştırmalar camiye gitmenin yalnızlık, hüzün ve hatta inziva gibi sorunların giderilmesinde çok etkili olabileceğini göstermiştir. Müslümanların birlik içinde hareket ettiği camilerde yapılan dini toplantılar, aralarındaki duygusal bağları güçlendirmekte ve daha fazla yakınlık oluşturmaktadır. İnsanları yalnızlıktan, acı, üzüntülerden kurtarmak ve başkaları ile dayanışma içinde işbirliği yapmak aslında dolaylı olarak psikolojik tedaviler arasında yer alıyor. Böylece camide bulunarak namaz kılmak ve Allah'a dua etmek ışığında imanlı insanların bir araya gelmesiyle tüm bunlar gerçekleşir.
Bildiğiniz gibi camilerdeki başlıca programlardan biri namazdır. Namaz, anlamlı, fiziksel ve ruhsal hareketler şeklinde belirli bir uyum ve düzen içinde yapılan Allah'a dua şeklidir. Müslümanlar camilere giderek bu dini programı birlik içinde yerine getirmekle kendilerini Allah'ın sevgisi ve ilgisine maruz olduklarını hissederler. Camide topluca namaz kıldıklarında kabiliyetleri ve manevi güçleri artar ve dualarının kabul görme ümidi yoğunlaşır.
İslam toplumunun bu atan ve hayat veren kalbi, mümin, inkılapçı ve asil İslami maneviyatla yetişen bir kuşak yetiştirerek deriniş çekirdeklerini dünyanın dört bir yanında şekillendiriyor. Aslında camiler düşmanın komplolarına karşı deriniş ve ilahi değerleri savunma siperidir. Zira normal veya cuma günleri veya bayramlardaki konuşmacılar ve cemaat imamları İslam düşmanlarını tanıtma ve onların komplolarını ve planlarını bozma ve etkisizleştirme hedefindeler. Camiler ayrıca İslam kültüründe kamuya hizmet merkezleri olarak da kabul ediliyor. Karşılıksız kredi için fonların oluşturulması ve muhtaçlara kredilerin verilmesi, ayrıca muhtaç ailelere diğer yardımların sağlanması ise camilerde organize edilir. Bu faaliyetler insanlarda hayırseverlik ve insanseverlik duygularını güçlendirirken aynı zamanda onların ruhsal sağlığına da yardımcı oluyor.
Değerli dinleyiciler, Dünya Camiler Günü münasebetiyle hazırladığımız sohbetimizi dinlediniz.
Sizlerden ayrılmadan önce programımızla ilgili görüşlerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden gönderebileceğinizi, programlarımızı ise parstoday.com adresinden takip edebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Allame Meclisi'yi anma günü.
Değerli dinleyiciler, Allame Meclisi anma günü dolayısıyla hazırladığımız özel sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde ünlü Şia alemi fakihi ve muhaddislerinden olan Allame Meclisi'nin hayatı ve eserlerinden bahsetmek istiyoruz.
Bugün Hicri Şemsi 30 Murdat 21 Ağustos günü Allame Meclisi anma günüdür. Hicri Kameri 1037 ila 1110'da yaşayan Allame Meclisi veya 2. Meclisi adlarıyla da bilinen Muhammed Bakır Meclisi Şia aleminin ünlü ve tanınmış fakih ve muhaddislerindendir. Onun en tanınmış eseri hadislerden oluşan Biharul Envar adlı kitabıdır. Bu kitap dini marif kitaplarında hadisin konumunu pekiştiren ve yeniden önemli gözler önüne seren bir kitap olmuştur. Allame Meclisi çok sayıda eser yazıp birçok öğrenci yetiştirerek aynı zamanda eserlerinin çoğunu da Farsça'da yazarak Şia kültürü ve kendinden sonra gelen alimlerin üzerinde büyük etkisi olmuştur.
Birçok İranlı Allame Meclisi'nin eserleri sayesinde Ehlibeyt'in hadisleri ve bilim hazinesini tanımış oldu. Bu büyük alimin Şia aleminin bilimsel mirasının toplanması ve korunmasına yönelik bitmek tükenmek bilmeyen çabaları ve de toplumun sosyal ve kültürel sorunlarını çözme doğrultusundaki emekleri, aynı zamanda kişisel yüce ahlakı ve ihlası onu ölümsüz ve takdire şayan bir örnek insan haline getirdi.
Meclisi ailesinin soyu Lübnan'ın Cebel Amil bölgesine dayanmaktadır. Onun ecdadı O bölgenin özel bir siyasi ve toplumsal durum yaşadığı bir dönemde İran'a göç etmişlerdir. Aslında bu soydan gelen birçok ilim adamı ve alim vardır. Birinci meclisi olarak ün yapan Allame Meclisi'nin babası da büyük ve zahit bir insandı. Birinci meclisi Hicri Kameri 1037 yılının Ramazan ayı günlerinden birinde meclisi soyunun alimliğini zirveye taşıyan ilim ve takvada doğruğa ulaşan bir çocuk sahibi oldu. İmam Bakır Aleyhisselam'a olan sevgisi yüzünden çocuğunun adını Muhammed Bakır olarak koyup onun eğitimi ve yetiştirilmesinde büyük çaba harcadı.
Çocukluk çağından itibaren yeteneklerini ve zevkini gösteren Muhammed Bakır, ibadetkar ve alim babasının da kılavuzluğu ve eğitimiyle günün bilimlerini öğrenmeye başlayıp buna paralel olarak her anda babasından ahlaki kerametleri ve yüce vasıfları elde etmeye başladı. Muhammed Bakır Meclisi 14 yaşındayken İslam aleminin büyük alimi ve filozofu Molla Sadra'dan rivayet izni alıp kısa bir sürede zaman, sarf ve nahiv, mani ve beyan, lügat ve hesap, tarih, felsefe, hadis ve rical, aynı zamanda dirayet, usul, fıkıh ve kelamda da hocalık derecesine ulaşıp eserler yazmaya başladı. Allame Muhammed Bakır Meclisi en büyük eseri sayılan Biharul Envar kitabının ön sözünde bu bilimleri o dönemin ilmi havzalarında öğrendiğine değinerek meraklı araştırmacı ruhunun günün bilimlerine bile doymadığını ve gerçek marifet susamışlığını gidermek için bilimin ve marifetin kaynakları yani vahiy kelamı ve ehl-i beyt imamlarının sözlerine yöneldiğini yazıyor.
Allame Meclisi hadis ve rivayetler bilimine odaklanarak Ehl-i Beyt rivayetleri ve hadislerinin eşsiz ve büyük hazinelerini yeniden oluşturmaya gayret gösterdi. Ancak tarihi dönemin gereği İslami ülkelerde ortaya çıkan savaşlar ve kaoslar, ayrıca İslami ülkelerin yönetimlerinin Şiilere yönelik kısıtlamaları ve zor koşulları yüzünden Şia hadis kitaplarının çoğu yok olmuş ya da farklı diyarlarda dağınık bir şekilde uzak noktalarda bulunuyordu. Allame Meclisi ise azimli bir şekilde Şia aleminin bu alandaki eserlerini toplamaya başladı. Allame Meclisi, Ehl-i Beyt'in rivayetlerini içeren eserleri dünyanın farklı noktalarından toplamak için birçok bölgeye elçi gönderdi. Böylece Şia aleminin belli başlı 400 ana kaynak kitaplarından 200'ünü toplamayı başardı. Böylece Allame Meclisi Şia aleminin en nefis ve en değerli kitaplarını bulunduğu İsfahan'da topladı. Buna ilaveten bu eserlerin korunması ve unutulmasını önlemesi için yüce azmiyle bir kez daha bilimi ve yaratıcılığından ayrıca toplumsal konumundan yararlanarak en büyük ve değerli eseri Biharul Envar adlı kitabını kaleme aldı.
Tam adı Ehl-i Beyt imamlarının sözlerinin incirlerini içeren nur denizleri anlamına gelen Biharul Envar el-Camiatu li-Dureri Ahbar il-Aümmetul Athar adını taşıyan Biharul Envar, Allame Meclisi'nin en önemli eseri olup Şia aleminin büyük hadis ansiklopedisidir. Bu ansiklopedide tarih, fıkıh, kelam, Kur'an tefsiri gibi dini ilimler ve konuların hepsi ele alınmıştır. Bu kitap Peygamber Efendimiz ve Pak Ehl-i Beyt'inden 85 bini aşkın hadisi içermektedir. Bu husustaki önemli nokta ise Allame Meclisi'nin bu kitabı yazmak için yararlandığı ve elinde bulunduğu kimi kaynakların yok olmasıdır. Böylece Allame Meclisi bu hadisleri o kaynaklardan almayıp başka bir kitapta kaydetmeseydi, şimdi bu değerli hazinelerden bazı bölümleri elimizde bulunmayacaktı. Bu büyük eserin yazılması ise yaklaşık 30 yıl sürmüştür. Bu süreçte Allame Meclisi'nin öğrencileri de hocanın denetimi altında bu değerli eserin hazırlanışında büyük payları olmuştur.
Biharül Envar, Ehl-i Beyt imamlarından naklen rivayetleri kaynak göstererek anlatması, hadisleri kategorileştirmesi, rivayetleri açıklaması ve şerh etmesi ayrıca kelam, tarih, fıkıh, tefsir, ahlak, hadis ve lügat alanındaki bilgiler vermesinden dolayı her daim araştırmacılar nezdinde yüce bir konuma sahip olmuştur. Öyle ki hacimli olmasına rağmen yazıldığı dönemden itibaren el yazma nüshaları yayılmış ve daha sonra da basım enstitüsünün gelişmesiyle tümü ya da bazı bölümlere geniş çaplı bir şekilde dağıtılmaya başlandı. Şimdi ise bu kitap 110 cilt halinde basılarak araştırmacıların kullanımına sunulmuştur.
Allame Meclisi ayrıca Şiiriyin Erbaa kitaplarını da tecritten uzaklaştırıp ilmiye havzası dersleri müfredatına eklenmesine neden oldu. Şiiriyin Erbaa kitapları Usul-i Kafi, El-Tahzib, Mella Yahzaruhul Fakih ve El-İstibsar kitaplarından oluşmaktadır. Allame Meclisi bu kitapları korumak ve çoğaltmak için öğrencilerini bu yönde faaliyet göstermeleri için teşvik etti. Bu teşvikler neticesinde ise Erbaa kitaplarından binlerce nüsha bu öğrenciler tarafından yazılmış oldu.
Tahran Radyosu.
Allame Meclisi, Ehl-i Beyt Mektebi'nin saygınlığını korumak için farklı kültürel ve fikri akımlar, ayrıca Şialık ve İslam düşmanları karşısında durmaya mecburdu. Allame Meclisi o dönemde batılı temsilcilerin, sufilerin saptırmaları, devletler yapısına nüfuz eden papazlar ve rahipler, yabancıların komploları ve hatta putperestlerin ortamı germe ve zehirletme karşısında Şiiliğin hakkaniyetini savunmaya çalıştı. Allame Meclisi yüce azmiyle bu tarihi sorumluluğunun üstesinden de gelip Ehl-i Beyt düşüncelerinin temellerini sağlamlaştırmayı başardı. Allame Meclisi'nin Şiilik ve İslam düşmanları karşısında müsamaha göstermemesi, Şia olmayan tarihçiler ve şarkiyatçıların bile onu karşı görüşe sahip olanlara sert tepki göstermekle suçlamasına neden oldu. Böylece bu gruplar eserlerinde özellikle de siyasi alanda Allame Meclisi'ye sert ve boş ithamlarda bulundular.
Allame Meclisi Safaviler döneminde çok etkili toplumsal ve siyasal faaliyetlerde bulunan ulemalardan sayılıyordu. Allame Meclisi'nin o dönem halkın, alimleri ve sıradan insanlar arasındaki bilimsel makamı ve konumu Şah İsmail Safavi'nin Hicri Kameri 1098 yılında ona Şeyhul İslam lakabını vermesine neden oldu. Şeyhul İslam o dönemde devlet yapısında birine verilen en yüksek dini makamdı. Bu makamda bulunan şahıs, şer'i işler, yargı işleri, kadıların asli ve atanması, yetimlerin velayeti, humus ve zekatın Müslüman toplumdan toplanması gibi işlerden sorumlu idi. Böylece Şeyhülislamlar her daim devlet tarafından büyük bir saygınlıkla karşılanıp genelde de danışmanlık durumlarında başvurulan şahıslardı. Allame Meclisi de hayatını kaybedene dek bu makamda kalmayı başardı.
Thank you. Allame Meclisi 4 Safevi padişahı ile aynı zamanda yaşayıp bu alandaki tecrübeleriyle her daim öğütleri ve danışmanlıkları ile devlet yapısındaki yolsuzlukları ve hataları düzeltmeye ve en aza indirmeye çalıştı. Buna ilaveten Allame Meclisi yazdıkları eserlerin bir kısmını da aynı hedef ile devlet adamlarına hitaben Şia öğretilerine dayanarak adil bir hakimiyetin yürütülmesi için kaleme aldı. Bu kitaplardan biri de Hakimlerin Halka Yönelik Davranış Adabı'dır. Bu kitap aslında İmam Ali Aleyhisselam'ın Malikeşleri adil hakimiyet ile ilgili yazdığı tavsiyelerinden meydana gelen Malikeşler Ahitnamesi'nin çevirisi ve eklenen şerhlerinden oluşmaktadır. Bu kitaba ayrıca 3 hadis de eklenmiştir. Allame Meclisi bu kitabın yazılışından güttüğü hedefin devlet adamlarının ıslah edilmesi ve gafillerin uyandırılması olduğunu beyan etmiştir.
Allame Meclisi'nin Safavi sultanlarının üzerindeki etkisinden dolayı bu tedbirli alim devrinde İran ve komşu Sünni ülkeler arasında bir gerginlik yaşanmadı ve İran'daki Sünni vilayetleri hiçbir Şii hareket tarafından rahatsız edilmedi ve İran tam bir huzur içerisinde yönetildi. Tabii bu devirde Safavi padişahı genç Sultan Hüseyin fırsatçıların komploları ve hilelerinin pususuna düşerek alkollü olup fesatla zaman geçirirken ülkenin kontrolünü kaybetti. Ancak Allame Meclisi hayatta olduğu müddetçe buna rağmen İran bir zarar görmedi ve İran halkı huzur ve güvenlik içerisinde yönetildi. Ancak Allame Meclisi'nin Hicri Kameri 27 Ramazan 1111 yılında vefatının ardından Safavi hükümetinin düşüşü ve çöküşü için geri sayım başladı.
Allame Meclisi çok bereketli 73 yıllık ömründe Farsça ve Arapça'da 100 kitap yazdı. Bunların en önemlisi ise sözünü ettiğimiz gibi 110 ciltlik Biharul Envar kitabıydı. Allame Meclisi'nin eserleri arasında ise 49 kitap ve risale Farsça olarak dini ilimlerin halk arasında yaygınlaşması için yazılmıştı. Allame Meclisi'nin Farsça eserleri ise İran halkı tarafından coşkulu bir şekilde karşılandı. Öyle ki o dönemde her evde Allame'ye ait birkaç kitap veya eser vardı. Allame Farsça eserlerinden ise peygamberlerin tarihiyle ilgili olan Hayatul Kulub, Ehl-i Beyt imamlarının hayatıyla ilgili olan Celalul Uyun, yaşamanın adabı ve gelenekleriyle ilgili olan Hilyetül Muttakin ve akaid konusunda yazılan Hakkul Yakin eserlerine değinebiliriz.
Allame Meclisi değerli ömürleri boyunca yüzlerce öğrenci yetiştirerek, yüzlerce faydalı kitap yazıp çevirerek Şia ve İslam alemine büyük hizmet vermesinin ardından Hicri Kameri 110 yılı mübarek Ramazan ayının 27.si akşamında 73 yaşında vefat edip İsfahan'da alim babası Molla Muhammed Taki Meclisi'nin mezarının yanı başında defnedildi.
Değerli dinleyiciler, Allame Meclisi Anma Günü dolayısıyla hazırladığımız özel sohbetimizin sonuna geldik.
Programımızın sonunda bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğiniz, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.ilip.il üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona eriyor. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Filistin tamamen özgürleşene kadar tüm camiler Siyonist karşıtı direnişin merkezi olmaya devam edecek dedi. İran Devrim Muhafızları Sözcüsü General Ramazan Şerif, İran Silahlı Kuvvetleri'nin yeteneklerine atıfta bulunarak bugün düşmanın İran'ı tehdit etmeye cesaret edemediğini söyledi. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı İslami, İran'ın dünya güçlerinin engellerine rağmen yeni teknolojiler alanına girdiğini belirtti. Küresel göstergelerdeki veriler İran'ın bilimsel ve teknoloji alanında 2021'de daha olumlu sürece girdiğini gösteriyor. İran'da uluslararası kokain kaçakçı çetesi ele geçirildi. İran'ın güneyindeki Fars eyaletinin Ahel şehri Richter ölçeğine göre 4 büyüklüğünde bir depremle sallandı. Mardin'in Derik ilçesinde tır ile iki aracın karıştığı kazada yaralılara müdahale eden ekiplere bir başka tır çarptı. Uluslararası Gençler Dünya Güreş Şampiyonası'nın ilk gününde İranlı güreşçiler Greco-Roman'de bir altın iki gümüş madalya kazandı. Türkiye, Kocaeli ve çevre illerde güvenlik güçleri tarafından yakalanan 117 göçmen sınır dışı edildi. Yunanistan, Türkiye sınırına 80 kilometrelik ek çelik duvar örüyor. Türkiye, Ukrayna limanlarından toplam 656.349 ton tahıl sevkiyatı gerçekleştirildiğini belirtti. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Esen kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-21-22-01-36-82. Ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.